Ayrım 7. Büyük Hesaplaşma. Jack the Brule. Sayfa 64. Falls Church, Virginia. Mercer'ın Jaguar'ı geniş araba yolunda kayarak yol alırken iştahlı V12 motoru sakinleşip mırıldanmaya başlamıştı. Pirelli lastikleri de nemli asfaltta tıslayan bir gölgeydi. Arabanın farlarının ikiz ışıkları arasında ince bir pus geceye gümüşü bir renk vermişti. Mercer'ın gözleri yolun sonunda olması gerektiğini bildiği evi arıyordu. Hiç kimsenin özel araba yolu bu kadar uzun olamazdı. Sayaca bakınca ana yoldan ayrıldığından beri hemen hemen 1,5 kilometre yol aldığını gördü. Son kez baktığında nihayet Max Johnston'ın evinin belli belirsiz ışıklarını gördü. Araba geniş bir virajı daha aldıktan sonra ev karşısında belirdi. Sayısız kalkan duvarlı, meşe putrelli ve neredeyse 60 metre boyunca uzanan dik çatılı, Tudor tarzında inşa edilmiş çok büyük bir binaydı. Ev muazzam olmasına karşın değişik tarzı daha az gösterişli bir duygu uyandırıyordu insanın üzerinde. İlk iki katta yer alan çok sayıda penceresinin çoğunda ışık vardı ve nemli akşamı soluk bir ışıltıyla aydınlatıyorlardı. Mercer arabasını üzeri kapalı girişe çekmeden önce 8 tane baca olduğunu saydı. Onu bir vale karşıladı ve XJS Jaguar'ın uzun kapısını açtı. Mercer birkaç düzine limuzinin evin yanında tören düzeniyle park edilmiş olduklarını fark etti. Arabadan inip genç valenin açılır kapanır deri koltuğa oturmasına izin verdi. Mercer evin içinden bir keman ve klavseni andıran bir sesin eşlik ettiği violenserin muhteşem vibratosunu duydu. Parçanın adını çıkaramamış ancak çalınışındaki kusursuzluğu takdir etmişti. Smokininin manşetinin altında aşınmış Tag Heuer'ı bileğine sıkıca bağlanmıştı. 9,5, harika. Sıkıcı bir iş olduğu kuşku götürmeyen akşam yemeği faslı bitmişti ve asıl resepsiyon şimdi başlıyordu. Mercer davetiyesini hafiften çakır keyif olan uşağa uzattı. Mercer saatlerce geç kalmıştı ve davetiyeyi baygın bakışlarla dikkatle inceleyen hizmetkar onu da davetiyeyi olduğu kadar şüpheyle süzüyor, dikkatle bakıyordu. Mercer adamın yanından geçerken ''Vodka şişesine düştüm ve çıkamadım.'' dedi. Zemini büyük beyaz ahşaplarla kaplanmış, tavanları alçı olan giriş salonunun yüksekliği 1,5 kattı. Yeni kesilmiş yabani çiçeklerle yapılmış son derece güzel bir aranjman, girişin ortasında duran kiraz ağacından yapılmış masanın pırıl pırıl cilalı üstünü neredeyse tamamen kaplamıştı. Çiçeklerin hoş kokuları odayı doldurmuştu. Masanın üzerinde asılı olan parlak kristal avize kırılgan bir damla taşı andırıyordu. Mercer'ın sağ tarafında kalan bir salonda hizmetkarlar yemek masasını tatlı büfesine dönüştürmek için gereken hazırlıkları yapıyorlardı. Turtalar, pastalar, muslar ve diğer yapışkan tatlı kreasyonları 30 kişinin rahatlıkla oturabileceği masayı donatmıştı. Mercer yemek odasında dolaşırken triyonun çaldığı klasik müziğin sesi de yükselmişti. Odanın diğer ucundaki 3 metrelik kapılar varoşlardaki pek çok evden daha büyük olan salona açılıyordu. Mobilyaların tamamı 19. yüzyılı tekrar canlandırıyordu. Çoğunluğu Duncan Fife ve John Henry Beltre'a aitti. 4 ayrı sohbet bölümü muazzam alanı 4'e ayırmıştı. Kanepeler, ikili ve tekli koltuklar, savunmaya yönelik bir takviye gibi birbirlerinin eşi masaların etraflarında düzenlenmişlerdi. Sargent'ın anne ve kız tablosuyla Grantwood'un bir manzara resmi dışında tablolar ağırlıklı olarak Amerikalı ressamların erken dönem çalışmalarından oluşmuştu. Duvarlardan birinde oluşturulan barda sıralanmış konuklar servis yapılmasını beklerlerken bir yandan da sohbet ediyorlardı. Müzisyenler odanın ortasındaydılar. Mercer bir süre onları gözlemledi. Kadın violonselci de erotik bir şey olduğunu düşündü. Derin yırtmaçlı, krem bir tuvalet giymiş olan kadın belirgin bir güzelliğe sahip olmamasına rağmen yine de çekiciydi. Enfes bacakları bir sevgilinin sarılması gibi violonseli kucaklamıştı. Tellerin üzerinde dolaşan parmaklarını izlerken Mercer kendisini bir röntgenci gibi hissetti ve yüzündeki ifade başını derde sokmadan kadına arkasını döndü. Odanın karşı tarafındaki bir dizi çift kanatlı kapının arasından muazzam tenteli taraçayı ve 200 konuğun akşam yemeğinde oturdukları gruplar halinde dizilmiş masaları gördü. Barda vodkalı kokteyl hazırlamak üzere misket limonu suyu olduğunu fark ettiği anda bir el omuzunu tuttu. ''Senin gibi bir çapkının böyle bir yerde ne işi var?'' Kendine özgü bu sesi anımsayan Mercer gülümseyerek arkasına döndü. ''Bakanlar kurulunda mahvedebileceğim bir bürokrat arıyordum.'' Connie Van Buren onun yatağından öpebilmek için uzandı. ''Tanrım, hem yakışıklısın hem de güzel kokuyorsun.'' ''Ah ama sen evlisin Connie.'' Bakan, ''Kocam New Mexico'da.'' diye sataştı Mercer'a. ''Benim libidom da depoda.'' Connie Mercer'ı ''Seni müzmin bekar.'' diye hafifçe azarladı. ''Ne zaman evleneceksin sen?'' ''Koltuğu bana bırakan ilk kızla evleneceğim.'' Yıllar önce Connie'nin İçişleri Bakanlığı'nda çalıştığı Mercer'ın da König Minerals adında bir Alman madencilik firmasına danışmanlık yaptığı dönemde tanışmışlardı. Connie o zamanlar enerjisinin büyük bir bölümünü şirketin Utah'da maden açmasını engellemeye yöneltmişti. Şirket dünyada işlenmiş en kötü çevre suçlarının birinden sabıkalıydı. König'in talebi üzerine Mercer'ın devreye girmesi iç işlerini çok rahatlatmış ve Mercer sorun çıkmadan iki tarafça kabul edilebilecek bir uzlaşmaya varılmasını sağlamıştı. Connie ve Mercer o zamandan beri irtibatı kaybetmemişlerdi ve seçtikleri mesleklerde birbirlerinin kaydettikleri aşamaları takip ediyorlardı. ''Yemeğe katılmadığını fark ettim. Benim solumda oturacaktın. Senin yerine basın sözcülüğü yapan iki yüzlü bir avukata katlanmak zorunda kaldım.'' ''Yemeğin tatsız geçeceğini tahmin etmiştim. Ama Max'in avukatları da davet edeceği kesinlikle aklıma gelmemişti.'' Max şehirde tanıdığı herkesi davet etmiş. Değeri 40 milyon doları bulan bir beyin takımını her gün hediye etmezsin. Max de tabii bunun hiç kimsenin unutmayacağından emin olmak istedi. Üzeri tenteyle kapatılmış taraçadan başka konuklar da içeriye süzülürlerken Mercer etrafına baktı. O da siyaset ve iş dünyasının bazı nüfuzlu kişileriyle dolmaya başlamıştı. Beyaz Saray sözcüsü başkanın kurmaylarının başıyla hararetli bir sohbete koyulmuştu ve arkalarındaki ulusça tanınan birkaç televizyon gazetecisi fena halde sarhoş bir senatörü can kulağıyla dinliyordu. Johnston Group kesinlikle Washington'ın seçkinlerinden onay almıştı. ''Ev sahibimiz nerede?'' Mercer'ın bakışları kalabalığı tarayarak Max Johnson'ı aradı. ''Ah buralarda, Coşkun'un keyfini çıkarıyor.'' ''Bugün öğleden sonra başkanla golf oynadılar ve baba ona resmi onayını verdi. Max bu partiyi sırf herkesin hatadan döndüğüne tanık olması için verdi.'' Connie odanın karşı tarafından kendisinin bulunduğu yere doğru gelen adamı tanıyınca sözlerine ara verdi. ''Lanet olsun, Robert Baird geliyor.'' Mercer kalabalığın arasından uzun adımlarla geçen adamı gördü. ''O da kim?'' ''Petro Max'in nükleer araştırma bölümünün lobicisi. Max'e yaltaklanan dal kabuklarından biri. İzninle ben kadınlar tuvaletine kaçıyorum.'' Connie'nin koca kalçalarının body body bir yürüyüşle salondan çıkmasını izleyen Baird kolunu sallayarak ''Haydi be!'' anlamına gelecek bir hareket yaptı. Mercer Enerji Bakanı ile konuştuğu için adam bir an Mercer'a bakarak onun davasını sunmaya değecek biri olup olmadığına karar vermeye çalıştı. Mercer ona alık alık gülümseyince de Baird kendisine daha güçlü bir av aramaya yöneldi. Mercer Baird'ın tekrar ortadaki çift kanatlı kapılardan çıkıp gitmesini seyrederken kadını gördü. Geçen sene kimya dalında Nobel ödülünü kazanan şahısla konuşurken görüş alanının kenarında kalan kadının sırtı ona dönüktü. Washington'ın ağırbaşlı sosyal çevrelerinde dekolte elbise kentin savunduğu her şeye hakaret olarak algılanırdı. Tuvalet giymiş olmasına karşın bu kadın aynı zamanda cinsellikle ilgili herhangi bir düşünceye engel olacak kadar da muhafazakar bir hava yayıyordu etrafına. Kadın Hollywood'da yapılan bir ödül töreninden gelmiş gibiydi. Beyaz teniyle tezat oluşturan simsiyah elbisesinin sırt dekoltesi öylesine derindi ki Mercer birazcık hayal gücüyle kadının poposunun iki yanağının gergin ve yuvarlak kürelere ayrıldığı yerdeki gölgeyi neredeyse gözünün önünde canlandırabilmişti. Sırtının cildi kusursuzdu, boyu uzundu ancak uzunluğu dikkat çekmiyordu. Daha ziyade hayranlık duyulacak bir heykel gibiydi. Kadın döndü ve Mercer onun gözlerini gördü. Beril minerali az ilgi çeken ya da hiç ilgi çekmeyen göreceli yaygın bir taştır. Aslında mika ve felspat madenciliğinin yan ürünü olduğu düşünülür. Yine de yapısında alüminyum varsa beril akva marine dönüşür ve yarı değerli taş olarak addedilir. Ve doğa bu minerale alüminyum yerine eser miktarda krom ilave ederse beril insanoğlunun en çok tamah ettiği taşlardan biri olan zümrüde dönüşür. Bir zümrüdün renginin koyuluğunu içinde bulunan krom miktarı belirler. Fazla olursa taşın rengi kopkoyu ve sönük olur. Çok az olursa da solgun ve uçuk renkli. Renklerdeki farklılıklara Kelly adı verilir. Kusursuz bir taşın yani renk yoğunluğunun yanı sıra parlaklığını da koruyan taşın Kelly'sinin iyi olduğu düşünülür ve fiyatı da aynı oranda artar. Gözleri yeşildi. Mercer'ın bedeninde elektrik teli misali dolaşan sarımsı koyu yeşil. Kadın bir an ona baktı. Tırnaklarını koyu görünmelerine karşın ve aynı anda hem sarı hem de kumral olan ve az miktarda jöleyle kafa derisine yapıştırılmış saçlarına sürttü. Mercer kendisini boğulacakmış gibi hissediyordu. Ayrı ayrı bakıldığında yüz hatları mükemmeldi. Hafifçe yuvarlak dudakları kahkaha atacakmış gibi görünen şehvetli ağzını çerçevelemişti. Elmacık kemikleri yüzünün iki yanına bir martının kanatlarının zarafetiyle yayılmıştı ve güçlü çukur bir çenesi vardı. Büyüleyici gözlerinin üzerindeki kaşlarının geniş ve koyu renkli olması bu denli zarif bir yüzde şaşırtıcı durduğu kadar o yüze yatsınması olanaksız bir çekicilik katmıştı. Burnu küçük, zarif ve pek kadınsıydı. Kadın yüksek ve geniş aldığından ince boynuna kadar enfes görünüyordu. Erkeklerin çoğunun karım dedikleri o sırnaşık servet avcısı kadınlarla kıyaslanması imkansızdı. Bir modeli andırıyordu, ürkütücü ve ulaşılamazdı ve Mercer onda o servet avcısı kadınlarda görülmeyen bir albeni olduğunu fark etmişti. Kadın ağırlığını bir bacağından diğerine verdi, dar belinde bir kıvrım yapan tuvalet emsalsiz bir zarafetle kalçalarını sıkıca sarmıştı. Tuvaletinin önündeki derin yırtmaç kenara kayarak kusursuz iç uyluklarından birini gözler önüne serdiğinde Mercer soluk almayı başarabilseydi bile bu görüntü zaten onun nefesini kesecekti. Elbisesinin ön kısmı bedenini boğazından baldırlarına kadar örtmüştü. Ancak Mercer kadının sütyensiz göğüslerinin küçük ve dik olduklarını, uçlarının nemli gecenin serinliğinde kumaşı zorladıklarını gördü. ''Size ne verebilirim efendim?'' Barmen Mercer'ın dikkatini dağıttı. Misket limonlu vodka isteyip tekrar çift kanatlı kapılara döndüğünde kadın gitmişti, lanet olsun. Dalgın bir tavırla mırıldanarak teşekkür edip içkisini aldı. Kadını kısa bir süre görmesinin bile fiziksel anlamda uyarılmasına neden olduğunu işte o anda fark etti. 8. sınıftan beri başına gelmemiş bu olay 21 yılı bir anda telafi etmişti. ''Elbiselerimi tekrar giydirebilirsiniz.'' ''Affedersiniz.'' Mercer döndü, nefesi boğazında tıkandı, yakından çok daha güzeldi. Bilinçsizce kadının dudaklarının baştan çıkarıcı kıvrımına doğru sürüklendiğini hissetti. ''Demin beni gözlerinizle soydunuz ve elbisemi tekrar giydirirseniz minnettar olurum Doktor Mercer.'' Gözlerindeki yaramaz parıltılar Mercer'ın içinde bulunduğu rahatsız edici durumdan keyif aldığını gösteriyordu. Mercer onun 30'lu yaşların başlarında bir kadının gençliğin güzelliğini hala korudu ancak o güzelliği deneyimden kaynaklanan bilgiyle harmanladığı en harika döneminde olduğunu tahmin etti. ''Beni tanıyor musunuz?'' Mercer inanamamıştı. Daha önce tanışmış olsalar da onu mutlaka hatırlayacağından emindi. ''Tanrım, nasıl da çabuk unuturlar.'' Kadın bir kahkaha atıp uzaklaşmaya başladı. Omurgasının ince hattı düz kalırken kalçaları bir yandan diğerine dalgalanıyordu. Birkaç adım attıktan sonra arkasına döndü. Dün sabah karşılaşmıştık. Mercer onun kim olduğunu çıkardığında kadın çoktan kalabalığın arasında gözden kaybolmuştu. Kadının görüntüsü karşısında öylesine kendisinden geçmişti ki sesine hiç dikkat etmemişti. Gırtlaktan gelen fakat yumuşak, çekici ve farklı. Onu aramak için kendisini kalabalığın ortasına attığında içkisini dökmesine ramak kaldı. Kadın onun George Washington Üniversitesi'ndeki lafını sakınmaz muhalifiydi. Az önce uzaklaşan göz kamaştırıcı güzellikle partal kıyafetli kızı bağdaştırmakta epeyce zorlanmıştı Mercer. Dünyanın en önemli petrol şirketlerinden birinin ev sahipliğini yaptığı bir davette bu çevreci militanın ne işi vardı Tanrı aşkına? Kadını ararken hafifçe sürünerek yanlarından geçtiği konuklardan özür dileyerek hızlı adımlarla ilerledi. Bir adam aniden arkasına döndüğünde az kalsın yüz yüze çarpışıyorlardı. İkisi de bu temastan ötürü tedirgin olmuşlardı. Mercer kendisini gördüğünde adamın yüzünün neredeyse beyaz bir renk aldığını fark ettiyse de adamın rengi hemen normale döndü ve yakışıklı yüzünde kocaman bir gülümseme belirdi. Mercer, gelebileceğini sanmıyordum. Max Johnston, Mercer'ı partisinde görmekten dolayı gerçekten mutlu olmuş gibiydi. Johnston 60'lı yaşların başlarındaydı ama 10 yaş daha genç gösteriyordu. Vücudu efsaneleşmiş egzersiz alışkanlığı ve yılda 2 kez katıldığı triatlonlar sayesinde zayıf ve sırım gibiydi. Yüzü büyüdüğü Texas'ın güneşi nedeniyle kırışmıştı. Ancak Amerika'nın en seçkin 8 üniversitesinin yer aldığı Ivy League'in cilasıyla kökenini maskelemeyi başarmıştı. Dalgalı saçları hala gürdü. Yalnızca şakaklarında kırlaşmıştı. Johnston Mercer'ın elini yakalayıp içtenlikle sıktı. Max'in konuştuğu kişi uzaklaşmıştı. Smokinini alabilmek için şef garsonu tehdit etmek zorunda kaldım. Mercer gülümsedi. Katılım oldukça iyi, tebrikler. Max önceden hazırlanmış bir konuşmadan okuyormuş gibi, Johnston Group'tan beklentim fazla dedi. Başkan Amerika'nın petrole olan bağımlılığından kurtulması amacıyla gözdağı verdi ve ben yardımcı olabileceğimizi düşünüyorum. Mercer bu insanın kendi yüzüne kin güttüğü için kendi burnunu kesmesine benzemiyor mu diye şaka yaptı. Pek sayılmaz. Petromax o kadar farklı alanlara yönelmiş durumda ki petrol ithalatımızın durması şirkete gerçekten faydalı bile olabilir. Esasında son 3 süper tankerimizin satış anlaşmalarını kısa süre önce tamamladım. Hayır, biz geleceği şekillendirmeye hazırız. Siz Kuzey Kutbu Vahşi Yaşam Korunağı'ndaki sondaj çalışmalarına katılmamış mıydınız? Mercer o kadarı tekrar bulma arzusuna karşın kendisini ev sahibiyle bir sohbete sürüklenirken buldu. Evet ama o iş bizim yaptığımız planların sadece küçük bir parçası. Korunaktan çıkartacağımız petrol, Petromax'in kendisini alternatif enerji teknolojisinde lider konumuna getireceği sermayeyi sağlayacak. Pilot programlarımızı çoktan başlattık ve laboratuvarımızda çalışanlar deniz suyunun yakıt olarak kullanılması için hidrojeni çatlatacak üniteyi geliştirmeye çok yaklaştılar. Füzyon fikri bize cisimlerde tasavvur ettiğimizden çok daha fazla enerjinin var olduğunu öğretti. Johnston yarısı dolu şampanya kadehini kaldırdı. Bu camda 200 bin yıl önce mağaranın birinde ilk ateşin yakılmasından itibaren insanoğlunun ürettiğinden çok daha fazla enerji var ve her geçen gün o enerjiye ulaşmaya yaklaşıyoruz. Mercer Johnson'ın omzunun üzerinden baktı ve kadının vücudu çalınmakta olan oda müziğiyle sallanarak bakışlarını Mercer'inkilerden ayırmadan kendilerine doğru geldiğini gördü. Johnston'la çevreci arasında yaşanacak bir çatışmanın ortasında kalacağını hissetti. Hı hı. Max döndü. Mercer'ın görüş hattını izledi ve of lanet olsun diye omurdandı. Onu tanıyor musun? Max cevap vermeye fırsat bulamadan kadın yanlarında bitmiş ve ince kollarından birini samimi bir tavırla Max'in kolunun altına sokmuştu. Max kadına bir an hoşgörüyle baktıktan sonra ikisini tanıştırmak üzere Mercer'a döndü. Ağzını açamadan kadın konuştu. ''Yalan söylediğim için sizden özür dilerim Doktor Mercer.'' Gülümsemesi Mercer'ın donup kalmasına neden oldu. ''Sizinle dünden önce de karşılaşmıştık ama beni hatırladığınızdan kuşkuluyum. Aşağı yukarı 10 yıl önce Houston'da Petromax Edwards Platos'u petrol sahasında petrol bulduğunu açıkladığında karşılaşmıştık. Zeytin yeşili bir takım elbise giydiğinizi ve desenli siyah kravat taktığınızı hatırlıyorum. Orada kafasında o kalitesiz kovboy şapkalarından olmayan tek erkektiniz.'' ''Hayatım, o şapkalar birliğin en önemli eyaletinin simgesidir.'' Max bakışları da ondan ayırıp Mercer'ın gözlerinin içine baktı. Kaygılı bakışlardı bunlar. ''Siz birbirinizi tanıdığınıza göre tanıştırmama gerek yok.'' Mercer konuşmayı başardı. ''Hala biraz yardıma ihtiyacım olabilir burada.'' Max kadına sevgiyle gülümsedi. ''Bu benim kızım Agatha.'' Büyük annem hayatı boyunca Agatha adı yüzünden epeyce sıkıntı çekmiş. Mercer kadının uzattığı eli dinsel bir simgeyi sıkıca kavrayan bir hacı gibi tuttu. ''Ama ben bu ismi kullanmayı hiç düşünmüyorum. Lütfen bana Aggie deyin Doktor Mercer.'' Ellerinin arasında dizginlenemeyen bir enerji oluşmuştu adeta. Mercer Aggie'nin eline basit bir tanışmanın gerektirdiğinden beklenen karşılıklı çekimden çok sonra bile hala tutmaya devam ediyordu. Çok sonra. Ancak Max nezaketle öksürünce gönülsüzce bıraktı kadının elini. Bakışları birbirlerine kilitlenmişti. Berrak yeşil, bulutlu griye, bakir toprak, fırtınalı gökyüzüne. ''Ben profesyonel ünvanımı ancak akşam yemekleri için rezervasyon yaptırırken kullanırım. Lütfen şu doktoru bir kenara bırak ve bana Mercer de, herkes öyle der.'' Aggie yarım adım geri çekildi. ''Başarınızdan bu kadar mı utanıyorsunuz da kimliğinizi saklamaya çalışıyorsunuz?'' ''Tanrım, Gudatra'da madenleri belirlerken Hindistan'da koca bir dağı tek başınıza tamamen yerle bir ettiniz. Ya Avustralya'daki çalışmalarınıza ne demeli?'' ''Çalıştığınız firma opal madeni uğruna 100.000 dönümlük bir araziyi yok ettiğinde kaç tane aborijini başka yerlere taşınmak zorunda kaldı?'' ''Alçak gönüllü olmayın Doktor Mercer. Siz bazı kişilerin gözünde kahramansınız, öyle değil mi babacığım?'' Max Johnson rahatsız olmuşa benziyordu. Etrafına bakarak para babası konuklarından hiç kimsenin kızının patlamasını duyup duymadığından emin olmak istedi. Aggie'nin görüşlerini defalarca dinlediği ve bunları ezbere sayıp dökebileceği açıkça anlaşılıyordu. ''Johnston, bu kadar yeter Aggie. Bu gece benim ev sahibim olacağına söz vermiştin. Saçmalıklarını kendine saklayacaktın.'' diye tısladı. ''Tanrım, sen de annen kadar naziksin.'' Mercer'a döndü. ''Bunun için özür dilerim. Haydi gidip birer içki içelim.'' Güçlü kollarından birini Mercer'ın omzuna koyup onu uzaklaştırdı. Mercer başını çevirdi ve Aggie'nin nefret dolu bakışlarının babasına dikilmiş olduğunu gördü. Barmen vodka limon hazırlayıp ev sahibinin şampanya kadehini tekrar doldururken ''Max, çocuğun yok değil mi?'' diye sordu. ''Hayır, kendime bile bakmaktan aciz olduğumu yeni fark ettim. Bir çocuğa nasıl bakarım ben?'' Max biraz gevşeyerek gülümsedi. ''O benim en büyük neşe kaynağım ve hepsi bana bir misilleme amacı taşısa da onun tüm başarılarıyla gururlanıyorum. Lisansüstü eğitimini birincilikle bitirdiğini biliyor musun? Hepsinin üstüne bir de çevre mühendisliği dalında diploma aldı. Oldukça zekidir. Ancak zekasını Don Kişotvari arayışlarla harcıyor. Galiba onun hiç büyümemesi gerekiyordu. Ben onu fena şımarttım. O çevreci grupla aylak aylak dolaşmasına izin vererek hala da şımartıyorum ya.'' Max'le kızı arasında yaşanan sorunlar Mercer'ı ilgilendirmiyordu. Sabırla kulak vermesine karşın bir yorumda bulunmak zorundaydı. ''O yetişkin bir kadın Max, kendi seçimlerini kendisinin yapması gerekmez mi?'' ''Diğerlerinin kendi seçimlerini yapmalarına izin verseydim eğer, hiçbiri bugün burada olmazlardı.'' Max kadehini sallayarak odayı işaret etti. Mercer onun ciddi olup olmadığını kestirememişti. ''Bunlarla canını sıkmamam gerekirdi.'' Max'in kendisine hakim olan tavrı geri gelmişti. ''Yine de zaman zaman birbirimizle iyi geçinebiliyoruz. Al bir tane daha iç.'' Mercer Max'in eline yeni bir vodka limon tutuşturmasına izin verdi. ''Bana izin verir misin? Connie Van Burn'a merhaba demem lazım.'' 7. Ayrımın Sonu Sayfa 74.